Ayrım 2.
Antti Düring, Friedrich Engels. Programını kapitalist sömürü var olduğu sürece proletaryanın kurtulamayacağı düşüncesi üzerine kuruyor ve böyle yapmakla Schulz-Delisch gibi liberal burjuvaların yaymaya çalıştıkları ve işçi sınıfının durumunda rejim çerçevesinde kerteli bir iyileşme umudunu veren düşleri yok ediyordu. Komünistler Birliği'nin başlatmış olduğu ve manifestoda dile getirilmiş bulunan geleneği bu anlamda yeniden ele alıyordu. Ama Marx'tan alınanlar da işte bu kadarla kalıyordu. Bir yandan güncel hareketi 1848 geleneğine bağlamaktan iyice sakınıyor, öte yandan Marx ve Engels'in proletaryanın tarihsel rolünü kendinde gördükleri insanın kurtuluşu görevini suskuyla geçiştiriyordu. Siyasal olarak LaSalle, işçi sınıfına iki amaç gösteriyordu. Tek dereceli ve gizli genel oy hakkının elde edilmesi ve devlet yardımıyla üretim kooperatiflerinin kurulması. Birinci istem, burjuva demokratik hareket geleneği içinde yer alıyor ve sosyalizme parlamenter yoldan bir geçiş düşünü yaratabiliyordu ki, bu da proletaryanın devrimci göreviyle çelişiyordu. İkincisi, devlette egemen sınıfın siyasal örgenliğini değil de partiler üzerinde yer alan bir örgütü gören idealist bir anlayışı açığa vuruyordu. LaSalle'ın Bismarck'la kurduğu kişisel ilişkiler onun proletaryayı kurtarmak için gerçekten toprak ağaları egemenliğinin en tipik temsilcisine güvendiğini ve buna karşılık İşçi Partisi'ni başbakanın demir ve kan siyasetinin hizmeti ya da en azından bağımlılığı altına koymaya hazır bulunduğunu gösteriyordu. Ekonomik planda köktenci bir görünüş taşıyan ücretlerin, Tunç yasası savı işçilerin, proletaryanın kapitalizme karşı savaşının en önemli üyesi olan ücretlerin iyileştirilmesi için tüm savaşımlarını kısırlıkla damgalama sonucuna varıyordu. Sonunda proletaryayı savaşımdan vazgeçirmenin ta kendisiydi bu. Aynı biçimde işçi sınıfının karşısında tek bir gerici yığın bulunduğu yolundaki anlayış da işçi sınıfını gene kendisi gibi sömürülen katmanlar ya da öteki ülkelerin ulusal demokratik hareketleri içinde bağlaşmalar aramaktan alıkoyarak onu tek başına bırakma sonucunu veriyordu. Genel Alman Emekçileri Birliği'ne sağladığı örgütün kendisi LaSalle'ın tutkularını belli ediyordu. Kendine hemen hemen diktatörce yetkilerle donatılmış ve hiç toplanmayan ve Almanya'nın dört bir bucağına dağılmış bulunan bir yönetici komite ile çevrilmiş olarak 5 yıl için başkan atandırdı. Bismarck'la eşit eşite tartışmak için kendisini yeterli saygınlığa sahip tek adam sayıyor ve aslında devrimci temeller üzerinde örgütlenmiş bulunduğunu ileri sürdüğü işçi sınıfını hor görüyordu. Ne yazık ki üzerine dayandığını hesapladığı 100 bin üye, 1864'te ölümünde ancak 3 bin dolaylarındaydı. Bu üyeler 1868'de parti, ondan sonra başkanlıkta yerine geçen ve aynı diktatörce yöntemleri uygulayan hayli karanlık bir adam olan von Schweitzer'in yönetimi altına geçeceği zaman zar zor 9 bin rakamına ulaşacaklardır. Her nedenle LaSalle'cı parti, devrimci hareketin yeniden doğuşuna yol açtı ve Liebknecht ve Braque gibi adamları kendine çektiyse de etkisi önemsiz kaldı. Bu parti 60-70 yıllarında kurulan sendikal örgütlere hiçbir zaman adım atamadı ve çoğu kez örgütlenmiş proletaryanın çoğunluğunu içinde barındıran işçi birliklerine karşıtlık içinde gelişti. Schweitzer 1870'te çekildikten sonra tek kozu görünüşteki doktrinal sertlik olan bölünmüş bir parti bırakıyordu. Parti yığınlar içinde gerçek bir güç simgelemiyor ve kendine çekmiş bulunduğu değerli militanlar gitgide daha kalabalık bir biçimde 1869'da Eisenach'ta kurulan Sosyal Demokrat Parti'ye katılıyorlardı. Eisenach Kongresi'ne doğru. İşçilerin çoğunluğunu içinde barındıran işçi birlikleri, liberal burjuvaların kendilerine çekmeye çalıştıkları ve özgül bir örgüt oluşturmak ve burjuvaziden açıkça ayrılmak için yeterli bir siyasal olgunluğa erişmemiş bulunan, hatırı sayılır bir gücü temsil ediyorlardı. bu yılların tüm siyasal yaşamının ulusal birlik sorunu tarafından belirlendiğini ve bu sorunun işçi sınıfıyla demokrat burjuvazi arasında görünüşe göre bir çıkar birliği yarattığını unutmayalım. Ulusal birliğin çatlamasından sonra Halk Partisi, Volksparti kurulacağı zaman birçok işçi, militan orada kendi yerlerini bulacaklarına inanacaklardır. W. Liebknecht 1865'ten başlayarak Deutsches Wochenblatt ile işbirliği yapacak, hatta 1866'da Saksonya Halk Partisi'nin kuruluşuna katkıda bulunacaktır. Kesin adım İşçi Birlikleri Konfederasyonu Kongresi sırasında 1868'de Nürnberg'de atılacaktır. Kabul edilen program doğrudan doğruya enternasyonalin tüzüğünden esinlenmiştir. Programda her türlü sınıf egemenliğinin kaldırılması istenir. Proletaryanın uluslararası dayanışması ilan edilir. İşçi sınıfının ekonomik kurtuluşunu elde etmek için siyasal özgürlüğün zorunlu olduğu olumlanır. Bu önemli bir gelişmeydi ama program ne üretim araçlarının toplumsallaştırılması gerekirliğini içeriyordu, ne de siyasal erkliğin fethi gerekirliğini. Burada da işçi sınıfının çok özgül istemlerini ileri süren şey, açık bir teorik bilinçten çok savaşımın sertlik derecesiydi. Nürnberg Kongresi'nden sonra özerk işçi örgütlerinin çoğaldığı görülür. Özellikle maden ocaklarında sendikalar kurulması sonucunu veren grevler patlar. Yığınların itişi, Liebknecht ve Bebel gibi ünlü önderleri proleter bir siyasal parti kurulmasını düşünmeye götürür. V. Braque, Samuel Spier, Theodor York gibi Lasalcılar onlarla ilişkiye girerler ve 22 Haziran 1869'da hep birlikte bütün sosyal demokrat işçileri bir kongreye çağırma konusunda anlaşırlar. Çağrıya uyulacak ve 7-9 Ağustos 1869 günlerinde Eisenach'ta geçmişin savaşımlarını özellikle anımsatan ve uluslararası işçi hareketine bağlanan ilk örgüt olan Alman Sosyalist İşçi Partisi'nin ilk kongresi toplanacaktır. Marx ve Engels Eisenach'ta kendi partileri olarak kabul edebilecekleri ilk partinin kurulmuş olduğunu düşüneceklerdir. Bu partinin programı Lasalcı Parti'nin programına göre büyük bir ilerleme gösterir. Bu program işçi sınıfının mezhep halinde yozlaşmayan gerçek bir siyasal savaşım koşullarını ortaya koyar. Proletaryayı kuruluşu hükümetlerin siyasetine hemen ve ilke bakımından karşı çıkarak ulusal sorun tarafından ortaya konan ikilemden kurtarır. Gerçekte bir dizi demokratik istemler ileri sürer. 20 yaşından büyük bütün Almanlar için eşit, tek dereceli ve gizli genel oy hakkı, kilise ile devletin ayrılması, basın ve dernek kurma özgürlüğü, sürekli ordunun yerine halk ordusunun geçirilmesi. Toprak ağaları rejimiyle herhangi bir uzlaşma artık olanaklı değildi. Kendine erek olarak yalnızca tüm sınıf egemenliğinin kaldırılmasını değil, ama ücretliliğin kaldırılmasını saptayarak yeni parti burjuvazi ile bozuşuyordu. Kendini Uluslararası Emekçiler Derneği'nin bir kolu ilan ederek üstü örtülü bir biçimde Marksizmle birleşiyor ve toplumsal sorunun çözümünün bütün ülkeler emekçilerinin eyleminde olduğunu kabul ediyordu. Alman sosyalistleri yönetim birliğini kurarak o güne değin örgütlerinin dağınıklığının acısını çeken işçi hareketine çok önemli bir adım attırıyorlardı. Bütün bunlar yeni partinin sıkı sıkıya Marksist nitelikte bir parti olduğu anlamına mı gelir? Programın bazı maddeleri kongrecilerin henüz Marx'ın düşüncesini tamamen özümlemiş olmaktan uzak bulunduklarını gösteriyordu. İlk madde özgür halk devletinin kurulmasını istiyordu. Hatta formülün Lasalcı kokusunu bir yana bırakırsak, hatta bundan demokratik devletin anlaşılması gerektiğini kabul etsek bile, işçi sınıfı tarafından yönetilen devlet biçimindeki Marksist görüşle proletarya diktatörlüğü kavramının kongreciler tarafından belirsiz bir anlam taşıdıklarını kabul etmek zorunda kalırız. Üretim kooperatiflerinin hatta demokratik güvencelerle uygunlaştırılmış devlet yardımıyla kurulması yolundaki son maddede aynı biçimde LaSalle'ın bir fikrinin yeniden ele alınmasından başka bir şey değildi. Ücretliliğin kaldırılması, henüz üretim araçlarının topluluk tarafından sahiplenilmesi olarak değil ama, işçilere çalışmanın tam ürününü sağlayacak olan üretim kooperatiflerinin kurulması sonucu olarak düşünülmüştü. Kapitalin dersleri henüz anlaşılmamıştı. Gerçi yürürlükteki yasalar bazı sakınımlı formüller kullanmaya zorluyordu. Gerçi program Marx'ın çözümleme öğelerine yer veriyordu ama Alman Sosyalist Partisi birçok yönden yığınların siyasal savaşım ürünü olarak kalıyor ve yığınların tarihsel görevinin açık bir görüşünden çok onların salt görgül deneyimlerine yaslanıyordu. Bu sosyal demokrasinin kurtulmak için çok zaman harcayacağı bir eksiklikti. Eisenach Kongresi'nden Gotha Kongresi'ne. Kuruluşundan bir yıldan az bir zaman sonra 1870 savaşı, Sosyalist Parti'yi durumunu açıkça belli etmek ve Fransız işçi sınıfı ve komünle dayanışmasını kesin olarak açıklamak zorunda bırakacaktır. Enternasyonalin ilkelerine katılması, düşmanla işbirliği gerekçesiyle mahkemelere sürüklenen militanlarına, ağır özverilere mal olsa bile, ona Alman proletaryası içinde sevgi kazandıracak, yürekli ve doğru bir tavır takınmasını sağlayacaktır. Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu, aslında iktisadın gelişmesini kolaylaştırarak, Sosyalist Parti'nin atılım koşullarını yaratan bir ilerleme oluşturdu. Askersel üstünlüğünü tanıtlamış bulunan Almanya, kesin olarak büyük sanayi güç durumuna dönüşecektir. Sayısı gitgide artan ve sanayi merkezlerde gitgide yoğunlaşan işçi sınıfı, bu hızlı gelişme dönemini belirleyecek olan sömürü ve bunalımların etkilerini etinde kemiğinde duyacaktır. Bu nedenle sosyalist propagandayı o denli elverişli bir biçimde karşılayacak ve 1874 seçimlerinde iki parti tarafından toplanan 350 bin oy, her oylamada kendini gösterecek bir ilerlemenin başlangıcından başka bir şey olmayacaktır. Liebknecht ve Bebel'in partisi tarafından geliştirilen anti-militarist kampanyalar, burjuvazi tarafından ileri sürülen düşmana satılmışlık suçlamalarından daha çok yankı uyandıracaktır. İşçi yığınlarının büyüyen kavgacılığı LaSalle'cı örgütü gerçek yüzüyle gösterecektir. Schweitzer'in yerine geçen Hasenclever, geleneksel diktatörce yöntemleri bırakacaktır. Eisenach sosyalistlerinin büyüyen etkileri, LaSalle'cıları onlarla bağlaşmalar yapmaya ve saygınlıktan düşme tehdidi altında, siyasetlerini gitgide onların siyasetlerini uydurmaya zorlayacaktır. Yığınların baskısı altında, genel Alman Emekçileri Birliği yöneticileri, sosyalistlere birleşme önerilerinde bulunmak zorunda kaldılar. Birlik gereksinmesi kuşkusuz teorik olmaktan çok duygusaldı ama buyurucuydu. Birlik 1875 Mayıs'ın son günlerinde Gotha Kongresi'nde gerçekleşecekti. Bu birleşme süresince Eisenachçılar güçlü durumdaydılar. LaSalle'cılar etkilerinin azaldığını görüyor ve başvuran durumunda bulunuyorlardı. Liebknecht ile Bebel Marksizm'den yani bilimsel bir görüşten yana olduklarını söylüyorlardı. Marx ve Engels ile sürekli ilişki içindeydiler ve komün de erkliği alma yolunu göstermiş bulunuyordu. Bu nedenle LaSalle'cıların tüm küçük burjuva görüşlerini silip süpürmek ve yeni partiyi açık teorik temeller üzerinde kurmak için bundan yararlanacakları düşünülebilirdi. Ne yazık ki işte böyle olmadı. 1875 Mart ayında bir program tasarısı üzerinde uyuşmaya vardılar ve bu tasarının terimleri öylesine LaSalle'cıydı ki Braque, Marx'la Engels'i yardıma çağırdı. O zaman Marx'ın komün dersleri ışığında erkliği almanın bürüneceği biçimleri belirleyen ana metin olan Gotha programının eleştirisini nasıl yazdığı bilinir. Liebknecht'in bu metni nasıl kilit altında tuttuğu ve Birleşme Kongresi sonunda kabul edilen programın LaSalle'cı formüllerin özünü nasıl koruduğu da bilinir.
Ayrım sonu.